Fedailerin Kalesi, Alamut, Vladimir Bartol.
Ayrım 23.
Zamanımı bekleyerek harcayacak değilim dedi efendi ve kendisini yastıkların üzerine bıraktı. Git ve çabuk Meryem'i buraya getir. Sonra da düşüncelerini akmakta olan suyun yumuşak mırıltısına terk etti. Bir süre sonra kendisinden o kadar geçmişti ki kızın geldiğini bile fark etmedi. Esselamün aleyküm ey İbn-i Sabbah diye selamladı kız onu. Hasan anında kendisini toparladı ve kıza yanına gelmesini söyledi. Meryem yanında yiyecek ve içecekle dolu büyük bir sepet getirmişti. Adamın ayaklarının dibine oturdu ve elini öptü. Hasan iliklerine kadar titremekten kendini alamamıştı. Meryem ise bu arada sepeti boşaltarak içindekileri yere koymuştu. Nasıl, kızlar biraz gelişme gösterdiler mi? Her şeyi emrettiğin gibi ey İbn-i Sabbah. İyi ama eğlence dönemi artık sona erdi. Sultanın ordusu üzerimize yürüyor. Birkaç güne kadar kalenin eteklerine gelmiş olur. Meryem gözlerini iri iri açtı. Hasan'ın dudaklarındaki belli belirsiz gülümsemenin farkına varmıştı. Ve sen bu kadar sakinsin. Niye olmayayım ki? Başa gelen çekilir. Hatta kadehime şurada duran şaraptan doldurmam için bir neden bile görmüyorum. Meryem ayağa kalkarak iki kadeh şarap doldurdu. Üzerinde yatarken giydiği incecik pembe geceliği vardı sadece. Hasan kızı tepeden tırnağa süzdü. Kadehlere şarap doldurmakta olan bembeyaz elleri ışığın altında sanki şeffafmış gibi duruyordu. Tek kelime ile mükemmeldi. Hasan göğsünün derinliklerinden gelen acı dolu bir inlemeyi güçlükle bastırabildi. İhtiyarladığının farkındaydı. Bu dünyada her şeye geç sahip olduğunun da. Kız kadehlerin birini ona uzattı. Birbirlerinin sağlığına içtiler ve Meryem o anda bu sert adamın gözlerinin hafifçe nemlendiğini fark etti. Bunun ne anlama geldiğini tahmin edebiliyordu. Fakat bu durum uzun sürmedi ve o her zamanki alaycı gülümseme yine Hasan'ın dudaklarına gelip yerleşti. ''Herhalde uzun süredir merak ediyorsundur.'' dedi kıza. ''Bütün bu muhteşem bahçeleri ve sırça köşkleri neden yaptırdığımı ve alışılmamış metotlarla eğitime tabi tuttuğum bu kızlarla ne yapmak istediğimi. Bugüne dek bana hiçbir şey sormadın ve inan bana ağzının sıkılığının değerini son derece takdir ediyorum.'' Meryem bu arada adamın sağ elini tutmuştu. Bu el kuvvetle doluydu ama bir o kadar da şefkatliydi. Adamın gözlerinin içine baktı. Gerçekten de sana hiçbir şey sormadım İbn-i Sabbah. Çünkü yapmak istediklerinin neler olduğunu anladığımı sanıyorum. Eğer gerçekten bunu başardıysan sana krallığımı veririm. Hasan'ın bu sözlerini önce alaycı gülüşü sonra da kahkahaları takip etti. Peki ya gerçekten de başardıysam söyle o zaman. Bu bahçeleri en sadık ve fedakar kullarına bir mükafat olarak hazırladığını düşünüyorum. İşte bunda yanıldım tatlım. Meryem son derece şaşkındı. Hasan da onun bu şaşkınlığı ile gizliden gizliye alay ediyor gibiydi. Bir keresinde, hatırlıyor musun hala, her şeyin ne kadar sıkıcı olduğundan, artık hiçbir şeyin ilgini çekmediğinden, hiçbir şeyin seni neşelendirmediğinden şikayet etmiştin. O zaman sana Yunan filozoflarını ve kendi filozoflarımızı anlatmaya çalışmıştım. Sana doğa bilimlerini tanıtmış, insanın gizli güdülerini, davranışlarının gerçek nedenlerini açıklamış, elimden geldiği kadar evrenin bölümlerini tasvir etmeye çalışmıştım. Sana yaptığım gezileri ve başarısızlıklarımı anlatmış, eski hükümdarlarımdan ve şahlardan, sultanlardan ve halifelerden söz etmiştim. Sık sık sana söyleyecek daha pek çok şeyin bulunduğunu ama bunun vaktinin henüz gelmediğini eklemiştim. Bir defasında Sultan Melikşah'ı devirmek için bana yardım etmeye hazır olup olmadığını sormuştum. O zaman gülümseyerek cevaplamıştın. Neden olmasın? Verdiğin cevabı muvaffakat olarak kabul etmiştim. O zaman şaka yaptığımı sanmıştın belki de. Bu akşam ise bana verdiğin söz hakkında konuşmaya geldim. Meryem soran gözlerle baktı ona. Bu garip konuşmadan ne tür bir anlam çıkarması gerektiğini anlayamamıştı. Dikkatini başka bir yöne daha çekmek istiyorum hayatım. Bana sık sık gençliğinde başına gelen olaylardan sonra artık bir şeye inanmanın pek mümkün olmadığını söylerdin. Ben de bilimle geçen uzun bir yaşamın sonunda seninle aynı yargıya vardığımı söylemiştim. Şunu sormuştum sana, prensip olarak ulaşılamaz olan hakikatin gerçekte olmadığını kavrayan bir kimsenin neler yapmasına izin verilmiştir. Bana ne cevap verdiğini hala hatırlıyor musun? Elbette İbn-i Sabbah. İnsanların mutluluk, aşk, sevinç olarak adlandırdıkları şeylerin hepsinin yanlış faraziyeler üzerine kurulu yanlış hesapların bir birikimi olduğunu keşfeden herkes kalbinde sadece korkunç bir boşluk bulacaktır. Bu sersemlikten kurtulmanın yegane yolu ise kendisinin ve başkalarının yaşamlarıyla kumar oynamaktır. Bunu başarabilecek yeteneğe sahip olan kişiler istedikleri her şeyi yapabilirler. Hasan neşeyle ıslık çaldı. Pekala hayatım, işte sana kendinin ve başkalarının hayatıyla kumar oynama fırsatını tanıyorum. Memnun musun? Bir anlık şaşkınlıktan sonra Meryem Hasan'ın gözlerinin içine baktı. Çözmem gereken bir bilmece mi yoksa bu? Hayır, sadece sana Ömer Hayyam'dan birkaç şiir getirdim. Onları sana okumak istiyorum. Kader bu eski arkadaşımın tam da bu akşam karşıma çıkmasını istedi. Sana bahsettiğim İsfahan'daki o yaşlı reis, hani beni deli sanan, bana bugün onun birkaç şiirini hediye etti. Düşmanın bizi ziyaret edeceğini de aynı adamdan öğrendim zaten. Elindeki kağıtları Meryem'e uzattı. Her zaman beni sevdirmeye çalışıyorsun dedi Meryem şükranla. Hayır hayır, sadece kendimi senin sesini duyma mutluluğundan esirgemek istemiyorum. Biliyorsun ki bu tür zevklere karşı doğal bir eğilimim var. Öyleyse okumaya başlayayım mı? Başını yaşlı adamın dizlerine dayayarak okumaya başladı. Sarhoş musun? Aşık mısın? Sevin öyleyse. Sevgi ve şarap seni mutlu ediyor, üzülme sakın. Bizim halimiz ne mi olacak? Dert etme. Sen nesin? Bunu asla bilmeyeceksin. Öyleyse sağlığına. Ne kadar bilgece diye iş çekti Hasan, kız okumayı bitirince. Hepimiz, özellikle biz ikimiz, geleceğe çok fazla önem verdiğimizden bugünün tadını yeterince çıkaramıyoruz. Dört dizide geniş bir dünya resmi. Devam et, okumanı bölmek istemiyorum. Sabahın orduları geceyi kovalıyor. Ayağa kalk. Aşkın ve şarabın saati çaldı. Nergislerin uykularını bölme vakti geldi. Yeter, ayaklarımın dibinde uzandığın. Ayağa kalk, sana söylüyorum. Zaman geldi. Hasan tüm kalbiyle gülüyordu. Ama kalbi nemliydi. Eski dostum dünyada nelerin iyi olduğunu biliyor diye bağırdı. Sabahın köründe bir bardak şarap ve ayaklarının dibinde bir güzel. Hangi erkek, hangi kral daha güzel bir şey arzulayabilir ki? Meryem okumaya devam etti. Kalp gülümseyen bir çehre arar. Kol ise kadehe doğru uzanır. Her toz zerresinde ben varım. Ve bütün toz zerreleri bir tek çehre oluştururlar. Evren senin içinde ve sen evrensin. Ömer bir zamanlar bu fikri savunmayı çok severdi. Hasan düşüncelere boğulmuş gibiydi. Sevdiklerimin hepsi bu. Evet, sevdiklerimin hepsi diye mırıldandı kendi kendine. Meryem dört dize daha okudu. Eğer ilkbaharda bir cennet kızı kadehime şarkı söyleyen şarap doldurursa beni yerecek olanların vay haline. Bir köpek bile cennete benden fazla önem verir. Ne basit bir gerçek diye bağırdı Hasan. Güzel bir ilkbahar günü bir kız kadehine şarap dolduruyor. Başka bir cennete ne ihtiyacımız var? Ama bizim kaderimiz sultanla savaş etmek ve karanlık planlar yapmak. Bir süre sustular ikisi de. Bana bir şey söylemek istiyordun diye hatırlattı Meryem ona. Hasan gülümsedi. Evet, ama beni yanlış anlamaman için sana yapacağımı düşünüyorum. 20 yıldan beri tüm dünyadan özenle sakladığım bu sırrı içimde taşıyorum. Ama nihayet birisine anlatma vakti geldiğinde söyleyecek söz bulamıyorum. Giderek daha zor anlaşılır oluyorsun benim için. 20 yıldan beri beraberinde bir sır taşıdığını mı söylüyorsun? Ve bu sır bu bahçelerle mi ilgili? İran krallığının çöküşü, benim zavallı gözlerim için bunlar gereğinden fazla bulanık. Biliyorum, sana her şeyi anlattığım müddetçe hiçbirini kesin olarak anlayamazsın zaten. Bu bahçeler, kızlar, apama ve öğretiler, sen ve ben, bunların hepsi yokken var ettiğim büyük bir planın parçaları. Fakat şimdi hesaplarımın doğru olup olmadığını anlama vakti geldi. Benim için geriye dönüş yok artık. Söyleyeceklerimi ifade etmekte çok zorlanıyorum doğrusu. Her zamanki gibi beni yine şaşırtıyorsun Hasan'ım. Konuş, seni tüm kalbimle dinliyorum. Beni daha iyi anlaman için önce gençliğime geri dönmek istiyorum. Bildiğin gibi Tuz şehrinde doğdum ve babamın adı Ali. Peygamber ve mirası üzerine yapılan tüm kavgalar beni çok ilgilendiriyor. Hatta beni garip bir biçimde çekiyordu. İslam'ın saygısız savaşçılar arasında en çok Şehit Ali'yi beğeniyordum. Onu ve ailesini ilgilendiren her şey çözülmesi gereken bir esrar perdesiyle örtülü gibi geliyordu bana. Bunların arasında beni en çok ilgilendireni ise Allah'ın onun soyundan Mehdi adlı son ve en büyük peygamberin geleceğinin müjdelenmesiydi. Babama, akrabalarına, arkadaşlarına, kısaca çevremdeki herkese Mehdi'yi bize tanıtacak olan işaretin ne olduğunu soruyordum. Fakat bana kesin bir şey söylemekte zorlanıyorlardı. Hayal gücüm çalışmaya başlamıştı. Zaten o ya da bu müminde, bazen de meşhur bir hemşehrimizde Mehdi'nin hatlarını görür gibi oluyordum. Hatta kendi kendime düşüncelere daldığım gecelerde çok ileri gitmeye bile cüret edebiliyordum. Yoksa beklenen kurtarıcı ben miydim? Bu akıl almaz efsane hakkında daha fazla bilgi edinmek için yanıp tutuşuyordum. Günün birinde şehrimize Amire Sarap adında büyük bir dayının geldiğini öğrendim. Mehdi hakkındaki her şeyi bildiği söyleniyordu. Ben bu adam hakkında bilgi edinmeye çalışırken Ali'nin davasını pek de beğenmeyen bir yeğenim bana bu şüpheli dayının İsmaili mezhebinin bir üyesi olduğunu ve bu tarikatın üyelerinin sofistler, serbest düşünceliler ve tanrı tanımazlar gibi davrandıklarını söyledi. Henüz 20 yaşına girmemiş olmama rağmen bu şüpheli misafiri ziyaret etmeye karar verdim. İsmaili mezhebinin gerçekten de serbest düşüncenin bir çeşidi olup olmadığını ve Mehdi hakkında ne düşündüklerini bir de onun ağzından öğrenmek istedim. Amire Sarap bana binbir türlü hikayeyle İsmaili mezhebini üstün körü olarak anlatmaya başladı. Ali'nin Muhammed'in yegane meşru varisi olduğuna ve Ali'nin 8. kuşaktan torunu İsmail'in oğlu Muhammed'in günün birinde El Mehdi adıyla zuhur edeceğine yeminler etti. Ondan sonra Ali'ye inanan diğer mezheplerin itikatlarını anlattı. Bu arada Mehdi'nin İsmail'in soyundan gelmeyen 12. İmam olarak zuhur edeceğine inananlara lanet okumayı da ihmal etmiyordu. Kişiler etrafında dönen bu tartışmalar ve kavgalar bana çok acınacak ve zavallı davalar olarak göründü. Hiçbir sırrın izi bile yoktu bu anlattıklarından. Hoşnutsuzlukla eve geri döndüm ve bir daha din kavgalarına bulaşmamaya karar verdim. Yaşıtlarımın birçoğu gibi daha basit uğraşlarla vakit geçirmeye çalışmıştım. Eğer bir müddet sonra Ebu Nedim Zaraç adında başka bir İsmaili dervişi şehrimize gelmeseydi, hiç şüphesiz bunu başaracaktım. Merakımı yenemeyerek onu da ziyaret ettim. Fakat onun halifi olan ve bana en küçük bir sır kırıntısı bile açıklamaya muvaffak olmayan dahi beni öylesine kızdırmış ve hayal kırıklığına uğratmıştı ki onunla ve acınacak öğretisiyle alay ettim. Anlattıklarının bana en az Sünnilerin iddiaları kadar gülünç geldiğini söyledim. Artık hiç mi hiç güvenim yoktu onlara. Tüm yaptıkları kendileriyle konuşmaya çalışanların kafalarını bulandırmaktan ibaretti. Bu şekilde bir müddet hakaret ettim ona. Her an kapı dışarı edilmeyi bekliyordum. Fakat Refik beni sükunetle dinliyordu. Hatta dudaklarında hoşnut bir gülümseme görür gibi oldum. Nihayet söyleyecek hiçbir şeyim kalmadığı zaman konuşmaya başladı. İntikamı çok iyi başardın genç dostum. Bunu sana söylememe müsaade et. Günün birinde çok kudretli bir dahi olacaksın. Evet sen... Gerçek İsmaili öğretisi için hazırsın. Fakat bana söz ver. Mezhebimize kabul edilene kadar sana anlatacağım şeylerden hiç kimseye bahsetmeyeceksin. Bu sözler beni derinden etkiledi. Demek ortada bir sır olduğu konusunda yanılmamıştım. Titreyen bir sesle istediği yemini ettim. O da anlatmaya başladı. Ali ve Mehdi hakkında anlatılan hikayeler, Ali'yi seven ve Bağdat'tan nefret eden müminler için uydurulmuş hikayelerdir. Daha zeki olup da bu masalları yutmayanlara düşüncelerimizi Halife el-Hakim gibi anlatmaya tercih ediyoruz. Kur'an sadece ve sadece hasta beyinlerin bir ürünüdür. Şunu bil ki kimse asla hakikatin ne olduğunu bilemez. Bu yüzden biz hiçbir şeye inanmıyoruz ve bu yüzden her şeyi yapabiliriz. Yıldırım çarpmışa dönmüştüm. Peygamber bir akıl hastasıydı. Damadı Ali de bunlara inandığı için delinin tekiydi. Ve şimdiye kadar Mehdi hakkında öğrendiklerimin hepsi o sırlarla ve kurtarıcılarla dolu hakikati öğretti. Basit insanlardan oluşan kitleleri uyutmak için uydurulmuş bir masaldı. O an için haklı olduğunu sandığım öfkeyle dervişe bağırdığımı itiraf etmeliyim. Peki ama neden? Neden insanları böylesine yanlış yollara sevk ediyorsunuz? Bana sert bir bakış fırlattı. Türklerin kölesi olduğumuzun farkında değil misin? Ya Bağdat'ın onların tarafını tuttuğunu... Ya halkın durumunu, Ali isminin kutsallığı sadece burada. Biz bu ismi halkı, sultana ve halifeye karşı kışkırtmak için kullandık. Hepsi işte bu. Ağzım tahta gibi kurumuştu. O güne kadar içinde yaşadığım büyülü hayal alemi bir anda yok oluvermişti. Hastalandım. 40 gün ölümle yaşam arasında gidip geldim. Nihayet ateşim düştü, tekrar gücüme kavuştum. Fakat hayata dönen bu insan yepyeni birisiydi. Hasan sustu. Derin düşüncelere dalmıştı. Bunun üzerine o ana kadar gözlerini Hasan'ın dudaklarından ayırmayan Meryem bir soru sormaya cesaret edebildi. Fakat ey İbn-i Sabbah, daha önceki hocanın seni bu kadar hayal kırıklığına uğratmasına rağmen neden bu kâfirce düşünceye bu kadar çabuk bağlandın?
Ayrım sonu.